Ayrım 13, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrei Gide, sayfa 115. Duyumun bu yüceltilişine, düşüncenin ise böylesine yasaklanışına, Ecinilerin biraz önce okuduğum bölümünün ardından gelen şu sözler kadar iyi tanıklık eden yer az bulunur. "Çok mutlu görünüyorsunuz," dedi Stavrogin Krylov'a. "Gerçekten de mutluyum," diye doğruladı Beriki, en olağan karşılığı veriyormuş gibi bir sesle. "Ama az önce hiddetliydiniz, Liputin'e kızmıştınız değil mi?" "Hım, şimdi homurdanmıyorum artık. O zaman mutlu olduğumu bilmiyordum daha. Yaprak, bir ağaç yaprağı gördünüz mü hiç?" "Evet. Geçenlerde bir tane gördüm, sarıydı. Ama bazı yerlerinde hala yeşillik vardı, kenarları çürümüştü. Rüzgar onu önüne katmış götürüyordu. 10 yaşımdayken kışın ara sıra gözlerimi yumduğum ve kafamda yeşil, damarları iyice belli bir yaprak, pırıl pırıl bir güneş canlandırdığım olurdu. Gözlerimi açardım ve düş gördüğümü sanırdım. Öyle güzeldi ki yeniden yumardım gözlerimi." "Ne demek bu? Bir simge mi?" "Hayır, niçin olsun? İretileme yapmıyorum. Yapraktan söz ediyorum yalnızca. Yaprak güzeldir. Her şey iyidir." "Ne zaman farkına vardınız mutluluğunuzun?" "Geçen salı. Daha doğrusu çarşamba. Salıyı çarşambaya bağlayan gece." "Ne dolayısıyla?" "Anımsamıyorum. Bir rastlantı sonucu oldu bu iş. Odamda geziniyordum. Hiç önemi yok bunun. Sarkacı durdurdum. Saat 2:37 geçiyordu. Ecinliler 1, sayfa 257-258. "Ama," diyeceksiniz, "eğer duyum düşünceye ağır basarsa, eğer ruh her türlü dış etkiye açık ve bu etkilerin keyfine bağlı belirsiz durumdan başkasını tanımayacaksa, bunun sonucu tam bir kargaşalıktan başka ne olabilir ki? Şu son zamanlarda bize birçok kez yinelendi. Dostoyevski'nin öğretisinin kaçınılmaz sonucudur bu kargaşalık. Bu öğretinin tartışması çok uğraştırabilir bizi. Çünkü kalkıp da size, 'Hayır, bizi kargaşalığa götürmez Dostoyevski, yalnızca İncil'e götürür,' desem, yaratacağım homurdanmaları daha şimdiden duyuyorum. Çünkü bu noktada anlaşmamız gerekir. İncil'deki Hristiyan öğretisi bize, biz Fransızlara çoğu kez ancak Katolik kilise aracılığıyla, kilise tarafından evcilleştirilmiş olarak gözükür. Oysa Dostoyevski kiliselerden, özellikle Katolik kilisesinden nefret eder. İsa'nın öğretisini doğrudan doğruya ve yalnızca İncil'den almak ister. Buysa bir Katolik'in hiç göz yumamayacağı şeydir. Mektuplarında Katolik kiliseye karşı yazılmış bir sürü bölüm vardır. Bunlar öylesine sert, öylesine keskin, öylesine tutkulu suçlamalardır ki, onları burada size okumayı göze alamıyorum. Ama bu bölümler Dostoyevski'yi her yeniden okuyuşumda tazelediğim genel izlenimi açıklamakta ve daha iyi anlamama yardım etmektedir. Dostoyevski kadar Hristiyan ve onun kadar az Katolik olan başka bir yazar tanımıyorum ben. Tamam işte diye bağıracaktır Katolikler. Üstelik size kaç kere açıkladık bunu ve siz de bunu anlamışa benziyordunuz. İncil, İsa'nın sözleri tek başına ele alınınca yalnız kargaşalığa götürür bizi. Ermiş Pol'ün, kilisenin, Katolikliğin bütününün gerekliliği de buradan geliyor işte. Son sözü onlara bırakıyorum. Böylece kargaşalığa değilse bile bir çeşit budacılığa ya da hiç olmazsa bir çeşit ruhsal dinginliğe götürüyor Dostoyevski bizi ve ileride göreceğiz, Ortodokslara göre onun tek sapkınlığı bu değildir. O Roma'dan, yani papalık genelgelerinden ve züppe çevrelerin onur anlayışından çok uzaklara götürür insanı. Söyleyin bakalım, prens dürüst bir insan mısınız diye bağırır romanlarındaki kişilerden biri Prens Mişkin'e. Kahramanları içinde Dostoyevski'nin düşüncesini, daha doğrusu ahlak anlayışını en iyi ya da hiç olmazsa Karamazovları yazmadığı ve Alyosha ile Peder Zosima'nın o meleksi yüzlerini önümüze getirmediği sürece en iyi simgeleyen Mişkin'e. Dostoyevski bize ne öneriyor öyleyse? Her türlü aklın ve istencin bir kenara itildiği, insanın, zamanın dışına çıkmış bulunan insanın içinde sevgiden başka bir şeyi tanıyamadığı bir yaşam mı? Mutluluğu belki işte burada buluyor ama insanın sonunu bu noktada görmüyordu Dostoyevski. Yurdundan uzak kalan Prens Mişkin bu yüce ruh durumuna ulaşır ulaşmaz yurduna dönmek için dayanılmaz bir gereksinim duyar. Ve genç Alyosha, Peder Zosima'ya ömrünün gerisini manastırda geçirmek konusundaki gizli arzusunu açtığında Zosima şöyle der ona: "Ayrıl bu manastırdan. Orada halkın arasında daha yararlı olursun. Kardeşlerinin sana gereksinimi var." "Onları dünyadan uzaklaştırmak değil, şeytandan korumak," diyordu İsa. Şunu belirtmek isterim ve bu nokta bize Dostoyevski'nin kitaplarındaki şeytansı yanı anlama yolunu açacaktır. Kutsal kitabın birçok çevirisinde İsa'nın bu sözleri şöyle verilmiştir. Onları kötülükten korumak. Buysa aynı şey değildir elbet. Sözünü ettiğim çeviriler gerçi protestan çevirileri. Protestanlık meleklerle şeytanları hesaba katmama eğilimindedir. Bir tür deneme yaparak protestanlara şeytana inanıyor musunuz diye sorduğum olmuştur. Ve her seferinde bu soru bir çeşit şaşkınlıkla karşılanmıştır. Çoğu kez bunun bir protestanın kendi kendine hiçbir zaman sormadığı bir soru olduğunu anlıyordum. Sonunda şöyle karşılık veriyorlardı bana. Elbette inanıyorum kötülüğe. Sorguya çektiğim kişiyi daha da zorlarsam, sonunda tıpkı gölgede ışık eksikliği bulunuşu gibi kötülükte de bir iyilik yetersizliği gördüğünü itiraf ediyordu. Demek ki burada pek çok yerde şeytansı, gerçek, var olan, her şeyden ayrı bir güce değinen İncil metinlerinden çok uzaktayız. Onları kötülükten değil, şeytandan esirgemek. Hani deyim yerindeyse şeytan sorunu oldukça önemli bir yer tutar Dostoyevski'nin yapıtında. Hiç kuşkusuz kimileri Dostoyevski'yi bir manesçi gibi görecektir. Hep bildiğimiz gibi sapkın mezhep kurucusu Mane'nin öğretisi iki ilke tanıyor yeryüzünde. İkisi de etkin, bağımsız, aynı derecede gerekli iyilik ilkesiyle kötülük ilkesi. Ve işte bu yanıyla da Mane'nin öğretisi Zerdüştinkine doğrudan doğruya bağlanıyordu. Daha önce gördük ve bu nokta üzerinde ısrarla duruyorum çünkü en önemli noktalardan biri bu. Evet, daha önce gördük. Dostoyevski şeytanı, insan bütünüyle şeytanın yuvası ve kurbanı bile olsa, insanın aşağı, alçak bölgesine değil, en yüce bölgesine, düşünsel bölgeye, beyin bölgesine oturtmaktadır. Şeytanın içimizde kışkırttığı eğilimler Dostoyevski'ye göre düşünsel eğilimler, düşünsel sorunlardır. Ve ben insanlık bunalımının dile geldiği, uzun zaman üzerinde durduğu sorulara öncelikle bir göz atmakla konumun pek dışına çıkacağımı sanmıyorum. İnsan nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor, doğumundan önce neydi, ölümden sonra ne olacaktır, insan hangi doğruyu elde edebilir ve daha doğrusu doğru nedir? Ama Nietzsche'den beri Nietzsche ile birlikte yeni bir soru ötekilerden apayrı, öteki sorulara aşılanmaktan çok onları sarsan ve yerlerini alan bir soru. Kendi bunalımını yanında getiren, Nietzsche'yi çılgınlığa dek götüren bir soru çıktı ortaya. Bu soru şu, insan ne yapabilir? Bir insan ne yapabilir? Bu soru insanın başka bir şey olabileceği, daha fazla bir şey olabileceği, şu anda bile daha fazla bir şey olabileceği, kendi tamamlanışıyla hiç ilgilenmeden, kendine hiç yaraşmayan bir biçimde, ilk aşamada durup kaldığı konusunda duyulan korkunç kaygıyla at başı gitmektedir. Bu soruyu ilk ortaya atan gerçekten Nietzsche miydi? Bunu ileri süremem ve zihinsel gelişmesinin incelenmesi bile hiç kuşkusuz gösterecektir ki, Nietzsche bu soruya daha önce eski Yunan'da ve yeniden doğuş çağı İtalyanlarında rastlamıştır. Ama bu sonuncularda soru hemencecik karşılığını buluyor ve insanı edimsel alana itiyordu. Onlar bu karşılığı eylemde ve sanat yapıtında arıyor ve hemencecik buluyorlardı. Alexander ve Kaiser Borgia, Frederick II, Büyük Frederick, Leonardo da Vinci, Goethe geliyor aklıma. Büyük yaratıcılar, üstün insanlardı bunlar. Sanatçılar ve eylem insanları için üstün insan sorunu yoktur ya da varsa bile tez çözülmüştür. Yapıtları, yaşamları dolaysız bir yanıttır. Bunalım, soru karşılıksız kaldığı zaman ortaya çıkmaktadır ya da soru yanıttan çok önce belirdiği zaman. Eyleme geçmeksizin düşünüp düş kuran kişi kendini zehirlemektedir. Şimdi size gene William Blake'den bir örnek vereceğim. Arzulayan ama edime geçmeyen insan ruh bozukluğuna yol açar. Nietzsche de bu ruh bozukluğuyla zehirlenerek ölmüştür işte. İnsan ne yapabilir? Bu soru büyük bir olasılıkla bir tanrısız adam sorusudur ve Dostoyevski bunu pek güzel anlamıştır. Bu sonunda bizi ister istemez insanın olumlanmasına götüren Tanrı'nın yatsınmasıdır. Tanrı yok mu? Öyleyse her şey yapılabilir. Ecinliler'de okuyoruz bu sözleri ve Karamazovlar'da gene rastlıyoruz onlara. Eğer Tanrı varsa her şey ona bağlıdır ve onun istenci dışında hiçbir şey yapamam ben. Eğer yoksa her şey bana bağlı demektir ve bağımsızlığımı ileri sürmem gerekmektedir. Ecinliler 2, sayfa 336. Bağımsızlığını nasıl ileri sürmeli, nasıl olumlamalı? Bunalım burada başlıyor işte. Her şey yapılabilir ama her şey ne? Ne yapabilir insan? Dostoyevski'nin romanlarında kahramanlarından birini bu soruyu kendi kendine sorarken gördüğümüz zaman emin olabiliriz ki kısa bir süre sonra bu kahramanın bozgunuyla karşılaşacağız. İlkin Raskolnikov'ta rastlıyoruz. Bu düşünce Nietzsche'nin üstün insan biçimini alan bu düşünce ilk onda biçimleniyor. Raskolnikov biraz yıkıcı bir yazı yazmıştır. Şöyle demektedir bu yazıda. İnsanlar sıradan ve olağanüstü diye iki bölüye ayrılmıştır. Birinciler boyun eğerek yaşamak zorundadırlar ve sıradan insanlar oldukları için de yasalara karşı gelmek hakları değildir. İkinciler olağanüstü insanlar olduklarından her suçu işleyebilir, bütün yasaları çiğneyebilirler. Ya da Porfir işte böyle özetlemeye çalışmaktadır yazıyı. Yalnız bu değil diye söze başladı Raskolnikov yalın ve alçak gönüllü bir ses tonuyla. Bununla birlikte düşüncemi neredeyse bütünüyle aktardığınızı itiraf ederim. Hatta isterseniz çok doğru olarak aktardınız diyebilirim. Bu sözleri bir çeşit keyifle söyledi. Yalnız sizin bana yakıştırdığınız gibi olağanüstü insanların bütün suçları mutlaka işlemek zorunda olduklarını söylemedim. Hatta sansürün böyle bir yazıyı yayımlatmayacağını sanıyorum. Bakın söylediklerim tas tamam şöyleydi. Olağanüstü insan kimi zaman bütün insanlığa yararlı olabilecek bir düşüncesinin gerçekleştirilmesi bunu gerektirdiğinde bilincine bazı engelleri aşma iznini verebilir. Belleğimde kaldığına göre yazımın bundan sonraki bölümünde en eskilerinden başlamak üzere insanlığın bütün yasa koyucularının ve önderlerinin ayrıcalıksız hepsinin suçlu oldukları, çünkü yeni yasalar getirmekle salt bu eylemle toplumca sıkı sıkıya uyulan, atadan kalma eski yasaları çiğnemiş bulundukları konusunda ısrar ediyorum. Hatta şunu belirtmek gerekir ki, insan soyuna iyilik etmiş bu insanların ve önderlerin hemen hepsi korkunç derecede kan dökücü olmuşlardır. Sonuç olarak yalnız büyük adamlar değil, ortak düzeyin azıcık üstüne çıkan, yeni bir şey söyleyebilecek herkes kendi özleri gereği kaçınılmaz olarak suçludur, kişiye göre az ya da çok elbet. Yoksa eski çığırdan çıkmaları pek güçleşirdi. Bu çığır içinde kalmalarına gelince hiç kuşkusuz katlanamazlar buna ve bence ödevleri bile bunu onlara yasaklıyor. Suç ve Ceza 1, sayfa 309 ve 310. Yalnız bu arada şunu unutmayın ki her şeye karşın Tanrı'ya inanmaktadır Raskolnikov. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Merakımı bağışlayın. İnanıyorum diye yanıtladı genç adam gözlerini Porfir'e doğru kaldırarak. Ya Lazar'ın yeniden dirilişine? Evet, neden soruyorsunuz bütün bunları? Sahiden inanıyor musunuz? Sahiden inanıyorum. Suç ve Ceza 1, sayfa 312. İşte bu yönüyle Raskolnikov Dostoyevski'nin öbür üstün insanlarından ayrılmaktadır. Aslanla öküz için aynı yasa eziyettir bu. Sözlerini okuruz Blake'te. Ama Raskolnikov'un eylemle çözecek yerde bu soruyu kendi kendine sorması bile onun bir üstün insan olmadığını göstermektedir. Yenilgisi tamdır. Kendini bir an bile kurtaramıyor küçük adamlık bilincinden. Bir üstün insan olduğunu kendi kendine tanıtlamak için suça itiyor kendini. Bütün iş burada diye yeniledi kendi kendine. Göze almak yetişir. Bu doğru. Gün gibi açık gözüktüğü an cesaret etmek istedim ve öldürdüm. Yalnız bir yiğitlik gösterisi yapmak istedim. Suç ve Ceza 2, sayfa 163. Ve daha sonra cinayetin ardından, eğer bu işi yeniden yapmak gerekseydi diye ekliyor, belki de yapamazdım. Ama o sırada tıpkı öteki insanlar gibi aşağılık bir varlık mı, yoksa sözcüğün en gerçek anlamıyla bir insan mı olduğumu zaman geçirmeden bilmek zorundaydım. Kendimde engeli aşabilecek güç var mıydı, yok muydu, zayıf bir yaratık mıydım, yoksa hakkım var mıydı? Suç ve Ceza, sayfa 164. Öte yandan bozgunun yenilgiye uğradığını kabul etmiyor, bu işe girişmekle yanıldığını kabul etmiyor. Eğer başarmış olsaydım, çelenklerle donatacaklardı başımı. Şimdi köpeklere atılmaktan başka bir işe yaramam. Suç ve Ceza 2, sayfa 272. Raskolnikov'un ardından Starogin ya da Krylov, İvan Karamazov ya da Delikanlı geliyor. Bütün bu aydın, akıllı kahramanların yenilgisi, Dostoyevski'nin akıllı adamı hemen hiçbir eylemi beceremeyen bir insan olarak görüşünden ileri gelmektedir. Yer altından notlarda, ebedi kocadan pek az önce yazdığı ve bence yazarlık yaşamının dönüm noktası, bütün yapıtının kilit taşı olan ya da isterseniz düşüncesinin anahtarını veren bu küçük kitapta, düşünen insan hiçbir eyleme girişmez düşüncesinin biçimlerini göreceğiz ve bu noktadan sonra eylemin belli ölçüde bir akılsal küçüklük gerektirdiğini ileri sürebilmek için bir adım atmak yetecektir. Bu küçük kitap, yer altından notlar, baştan sana monologdur ve geçenlerde dostumuz Valeri Larbo'nun yaptığı gibi bu tür anlatının bulucusunun Ulysses'in yazarı James Joyce olduğunu ileri sürmek Dostoyevski'yi, hatta Poe'yu unutmaktır. Özellikle yer altından notları okurken düşünmekten kendimi alamadığım Browning'i unutmaktır. Bana öyle geliyor ki Browning ile Dostoyevski monoloğu bir anda aynı yazın biçiminin ulaşabileceği en değişik ve en ince yetkinliğe eriştirmektedirler. Bu iki adı yan yana getirmekle bazı okumuşları şaşırtıyorum belki. Ama bunu yapmamak ve bir yandan Browning'in bazı monologlarıyla My Last Duchess'i, Proporia's Lover'ı ve belki de özellikle The Ring and the Book'taki kocaman Pompilia'nın iki konuşmasını düşünüyorum. Öte yandan Dostoyevski'nin bir yazarın güncesindeki Krotkaya adındaki, yanılmıyorsam, sıkılgan anlamına geliyor. Yapıtın son çevirisinde de bu adı taşıyor öykü. O güzelim anlatısı arasındaki, yalnız biçimsel değil hatta dokusal, derin benzerliklere şaşmamak elde değildir. Ama benim gözümde Browning'i Dostoyevski'ye yaklaştıran şey, yapıtlarındaki biçim ve tutumdan çok her ikisindeki iyimserliktir. Öyle bir iyimserlik ki Goethe'ninkiyle pek az ilgisi olup onların ikisini de, üzerlerinde biraz daha konuşmam gereken Nietzsche ile Yüce William Blake'e yaklaştırmaktadır. Evet, Nietzsche, Dostoyevski, Browning ve Blake aynı burcun dört yıldızıdır. Uzun zaman Blake'ten habersizdim. Kısa bir süre önce onu keşfettiğimde daha o an arabanın dördüncü tekerleğini bulduğumu sandım. Ve tıpkı bir gökbilimcinin görmezden önce bir yıldızın etkisini duyuşu ve yerini belirleyişi gibi ben de uzun zamandır Blake'in varlığını sezinliyordum. Etkisinin önemli oluşundan mı acaba? Hayır, tersine herhangi bir etki yaptığını işitmedim. Çok yakın günlere dek İngiltere'de bile hemen hemen hiç tanınmıyordu Blake. Işıkları bizlere yeni yeni ulaşmaya başlayan çok arı ve çok uzak bir yıldız o. En önemli yapıtı olan Cennetle Cehennem'in Evliliğinden alıp sizlere okuyacağım birkaç bölüm, Dostoyevski'nin bazı yanlarını daha iyi anlamamıza izin verecektir sanırım. Yukarıda size sözünü ettiğim Cehennem Atasözleri adı altında toplanmış büyük sözlerinden biri olan şu tümce, eyleme dönüşmeyen arzu ruh bozukluğuna yol açar ya da şu, durgun sulardan zehir bekle yalnız sözü Dostoyevski'nin yer altından notlarının başına yerleştirilebilirdi pekala. 19. yüzyıl eylem adamı kişiliksiz bir varlıktır diyor yer altından notların kahramanı. Eğer ona kahraman adını verebilirsek tabii. Dostoyevski'ye göre eylem adamı orta zekalı olmalıdır. Çünkü üstün zeka kendi kendisinin eyleme geçişine engel olur. Üstün zeka eylemde bir tehlikeye atılış, kendi düşüncesini bir sınırlı iş görecektir. Akıllı adamın etkisi altında eyleme geçecek olan bir Pierre Stepanovic, bir Smerdyakov olacaktır. Suç ve Ceza'da Dostoyevski düşünce adamıyla eylem adamı arasına bu ayrımı koymamıştı daha. Akıl hiçbir eyleme girişmez, başkalarına gördürür eylemi. Bu garip rol bölüşümünün düşünen bir insanla onun akıl vermesiyle ve sanki onun yerine davranan kişi arasında beliren o gizli suç ortaklığını, o kaygı verici ilişkiyi Dostoyevski'nin birçok romanında buluruz. İvan Karamazov'u ve Semerdyakov'u, Stavrogin'i ve Stavrogin'in Maymunum adını verdiği Pierre Stepanovic'i düşünün. Karamazov kardeşler de Dostoyevski'nin bu son kitabında düşünce adamı Ivan'la uşak Semerdyakov arasında gelişen ilişkilerin bir bakıma ilk örneğine Suç ve Ceza'da Dostoyevski'nin ilk büyük romanında rastlamak garip değil mi? Dostoyevski bu kitapta Svidrigaylov'un uşağı olan ve efendisinin dayağından değil, alaylarından kurtulmak için kendini asan Filka adlı birinden söz ediyor bize. Bu, deniyor kitapta, merak hastası, bir çeşit filozof uşaktı. Arkadaşları kitapların onun aklını karıştırdığını ileri sürüyorlardı. Suç ve Ceza 2, sayfa 10 ve 24. Bütün bu sıradan insanlarda, bütün bu maymunlarda, bu uşaklarda, bir aydının yerine davranan bütün bu insanlarda Aklın şeytansı üstünlüğüne duyulan bir sevda, taparcasına bir bağlılık vardır. Pierre Stepanovich'in gözünde Stavrogin'in büyüleyici etkisi sonsuzdur. Aydın'ın bu sıradan insana duyduğu küçümseme de sonsuzdur. İşin en doğrusunu söyleyeyim mi ben size, dedi Pierre Stepanovich Stavrogin'e. Biliyor musunuz, bu düşünce benim de aklıma geldi bir ara. Korkunç bir cinayet fikridir bu. Size kendiniz ima etmiştiniz, bunu bana aslında hiç önemsemeden benimle dalga geçmek için yapmıştınız bu işi. Çünkü ciddi olarak bana böyle bir imada bulunmazdınız. Ecinliler 2, sayfa 222. Konuşmanın heyecanı içinde Pierre Stepanovich Stavrogin'e yaklaştı ve yakasına yapıştı. Belki de bile bile yaptı. Ama koluna inen sert bir darbe yakayı bırakmaya zorladı onu. İyi be, ne yapıyorsunuz? Dikkat edin, kolumu kıracaksınız. 223. İvan Karamazov da Semerdyakov'a böyle sertliklerde bulunacaktır. Ve biraz ileride Nikolas Vsevolodovich, Tanrı önündeymiş gibi konuşun. Suçlu musunuz, değil misiniz? Yemin ediyorum sözünüze inanacağım. Tanrı sözü gibi inanacağım ve dünyanın öbür ucuna kadar peşinizden geleceğim. Oh evet, gittiğiniz her yere gideceğim sizinle. Bir köpek gibi peşinizden ayrılmayacağım. Ecinliler 2, sayfa 230. Ve son olarak, ben bir şarlatanım, biliyorum bunu. Ama sizin, benim en değerli yanım olan sizin şarlatan olmanızı istemiyorum. 232. Aydın kişi, öteki üzerinde egemenlik kurduğu için mutludur. Aynı zamanda beceriksiz eylemiyle ona kendi öz düşüncesinin sanki bir karikatürünü sunan bu öteki tarafından keyfi kaçırılmaktadır. Dostoyevski'nin mektupları, yapıtlarını, özellikle de Ecinliler'in bence, büyük romancının en güçlü, en güzel yapıtı olan bu olağanüstü kitabın nasıl yazıldığı konusunda bizi aydınlatmaktadır. Burada çok garip bir yazın olayıyla karşı karşıyayız. Dostoyevski'nin yazmak istediği kitap elimizdekinden oldukça başkaymış. Kitabı yazarken başlangıçta hiç düşünmediği yeni bir kişi doğmuş kafasında. Yavaş yavaş öne geçmiş ve işin başında en önemli kahraman olması gereken kişiyi yerinden etmiş. Ekim 1870'te Dresden'de hiçbir yapıt beni böylesine zorlamadı diye yazıyor. Bakınız yazışmalar, sayfa 283. Başlangıçta, yani geçen yazın sonuna doğru incelenmiş, biçimlendirilmiş olarak görüyor, tepeden bakıyordum ona. Sonra gerçek esin geldi ve ben ansızın sevdim bu yapıtı. Dört elle sarıldım ona ve daha önce yazdıklarımı karalamaya koyuldum. O yaz başka bir değişiklik daha oldu. Romanın gerçek kahramanı olmak isteyen yeni bir kişi belirdi. Öyle ki sonunda ilk kahraman geriye çekilmek zorunda kaldı. İlgi çekici bir kişiydi bu ama kahraman adına gerçekten yaraşmıyordu. Yeni kişi beni öylesine büyüledi ki bütün yapıtı yeniden yazmaya koyuldum. Yazışmalar, sayfa 384. Şimdi bütün dikkatini üzerinde topladığı bu yeni kişi, Dostoyevski'nin yarattığı belki de en garip, en korkunç varlık olan Stavrogin'dir. Stavrogin kitabın sonlarına doğru kendi kendini açıklayacaktır. Dostoyevski'nin kahramanlarının her birinin şu ya da bu anda ve çoğu kere de hiç beklenmedik bir biçimde ağzından kaçıveren bir tümceyle adeta kişiliğinin anahtarını vermemesi pek enderdir. Bakın kendisi için ne diyor Stavrogin. Hiçbir şey beni Rusya'ya bağlamıyor. Orada tıpkı her yerde olduğu gibi yabancı hissediyorum kendimi. Doğrusu aranızsa burada, İsviçre, her yerdekinden daha çekilmez buldum yaşamı. Ama burada bile hiçbir şeyden nefret edemedim. Oysa bütün gücümü harcadım, kendi kendimi öğrenebilmek için. Bunu bana siz salık vermiştiniz. Bütün bu denemelerde, daha önceki yaşamımın bütününde son derece güçlü olduğumu anladım. Ama nerede kullanılmalıydı bu güç? İşte hiçbir zaman bilemediğim, şu anda da bilemediğim şey bu. Her zaman olduğu gibi şu anda iyi bir iş yapmak isteyebilir ve bundan da haz duyarım. Bunun yanında kötülük etmek de isterim ve bundan da hoşlanırım. Ecinliler. Son konuşmamda Dostoyevski'nin gözünde pek önemli olan bu sözlerin ilk noktasına yeniden döneceğiz. Stavrogin'in yurduna bağlılıktan yoksun oluşu. Bugün Stavrogin'i bir o yana bir bu yana çeken ikili eğilim üzerinde duralım yalnız. Her insanda, diyordu Baudelaire, eş zamanlı iki eğilim vardır. Biri Tanrı'ya doğru, öteki şeytana doğru. Aslında Stavrogin'in beğenip hoşlandığı şey enerjidir. William Blake'e soracağız bu garip kişiliğin ne olduğunu. Enerji tek yaşamdır. Enerji sonsuz haz demektir, diyordu Blake. Şimdi de şu birkaç atasözünü dinleyin. Aşırılık yolu bilgelik sarayına götürür. Ya da eğer deli delilikte direnseydi bilge olurdu. Ve şu, ilkin aşırılığı tatmış olan bilir ancak kararlılığı. Enerjinin bu yüceltilişi Blake'te çeşitli biçimlere bürünür. Aslanın kükremesi, kurdun uluması, azgın denizin kabarması ve yıkıcı savaş, insan gözünün kavrayamayacağı büyüklükteki sonsuzluk, ölümsüzlük parçalarıdır. Bir de şunu okuyalım. Sarnıç saklar, çeşme taşırır ve kızgınlığın kaplanları bilginin atlarından daha bilgedir. Ve son olarak Cennet ve Cehennem Üstüne adlı yapıtın en başında bulunan ve görünüşe göre Dostoyevski'nin bilmeden benimsediği şu düşünce. Karşıtlar olmasa gelişme de olmaz. Çekim ve itim, akıl ve enerji, sevgi ve nefret insan varoluşuna aynı derecede gereklidir. Biraz daha ileride de yeryüzünde birbirlerine düşman olacak iki karşıt eğilim var ola gelmiştir. Bundan sonra da var olacaktır. Bunları uzlaştırmaya çalışmak, varoluşu yok etmeye uğraşmak demektir. William Blake'in bu cehennem atasözlerine kendimden iki tane eklemek isterdim. Hep iyi duygularla yaratılıyor kötü edebiyat ve şeytanın işbirliği olmadan sanat yapıtı yaratılamaz. Evet, gerçekten de her sanat yapıtı cennetle cehennemin buluştuğu yerdir. Ya da isterseniz şöyle diyelim, cennetle cehennemin evlilik halkasıdır. William Blake de şöyle diyecektir bize. Milton'ın Tanrı ile melekleri anlatırken oruç tutarak, şeytanları ve cehennemi anlatırken de dilediği gibi yaşayarak yazması, onun gerçek bir ozan oluşundan ve bilmeden şeytanla işbirliği edişinden ileri geliyordu. Kötülük karşısında duyulan tiksintiyle kötülüğün, kötülük derken acı çekmeyi de düşünüyorum, gerekli olduğu düşüncesi bütün yaşamı boyunca kafasını kurcalamıştır Dostoyevski'nin. Onu okurken Matt Duchamp'ın sözü gelir aklıma. İstersen der Duchamp, uşaklarından biri, gidip kötü otları temizleyelim. Hayır diye karşılık verir Matt. Bırakın hasat gününe dek iyi tohumun yanında kötü şeylerde boy atsın. 2 yıl önce yan tutmayan bir ülkede beni görmeye gelen Walter Rathenau ile karşılaştığım zaman çağdaş olaylar ve özellikle de Bolşeviklik ile Rus devrimi üzerinde ne düşünüldüğünü sormuştum. Bana devrimcilerin yaptıkları kötülüklerden acı duyduğunu, bütün bu olanları korkunç bulduğunu söyledi. Ama inanın dedi, bir ulus, bir birey kendi ruhunun bilincine ancak acı içine, günah uçurumuna yuvarlandığı zaman varabilir. Ve sonra şunları ekledi. Amerika ne acı çekmeye ne de günaha razı olmadığı için ruhsuzdur. Ve Peder Zosima'yı Dimitri'nin Raskolnikov'u da Sonya'nın önünde diz çökerken gördüğümüz zaman onların yalnızca insan acısı önünde değil, aynı zamanda günah önünde eğildiklerini söylerken ben de aynı inanca dayanıyordum. Dostoyevski'nin düşüncesi konusunda kendimizi yanıltmayalım. Her ne kadar üstün insan sorunu onun tarafından kesinlikle ortaya konulduysa ve her ne kadar kitaplarının her birinde bu sorunun alttan alta boy gösterdiğini görüyorsak da derinliğine bakınca yalnızca İncil doğrularının ağır bastığını fark ederiz. Dostoyevski kurtuluşu ancak bireyin kendi kendisinden vazgeçmesinde görmekte ve ancak buna inanmaktadır. Ama öte yandan o, insanın en dar anında Tanrı'ya en yakın olduğunu ima etmektedir. İşte ancak o an yükselecektir şu çığlık. Tanrım, kime başvuraydık? Sonsuz yaşamın gizleri sende. Dostoyevski bu çığlığı dürüst insandan, her zaman nereye gittiğini bilmiş olan, kendine ve Tanrı'ya karşı dürüst davrandığını sanan insandan değil, tersine nereye gideceğini bilemeyen insandan bekleyebileceğimizi bilmektedir. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz diyordu Marmeladov Raskolnikov'a. Şu sözlerin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Gidecek hiçbir yeri kalmamak. Hayır, daha bilmiyorsunuz bunun anlamını. Suç ve Ceza 1, sayfa 20. Raskolnikov sıkıntısının ve cinayetinin ötesinde, hatta cezalandırılışının ötesinde, insan topluluğundan kopup ayrıldıktan sonra İncil'le karşı karşıya kalabildi ancak. Kuşkusuz bugün sizlere anlattıklarımda biraz karışıklık var ama bunun sorumlusu biraz da Dostoyevski. Kültür dosdoğru yollar çizer diyor Blake. İnsana bir yarar sağlamayan dolambaçlı yollarsa dehaya düşüyor zaten. Her neyse, Dostoyevski tıpkı benim gibi İncil doğrularında hiçbir karışıklık bulunmadığına yürekten inanıyordu ve önemli olan da bu aslında. 13. ayrımın sonu, sayfa 128.